Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Bu akşam Şemnem Dergisi'nin 2018 Şubat sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda ilk olarak Şefika Meriç imzalı Edep Gözlüğü başlıklı yazıyı sunacağız. Edep bir tac imiş Nuri Hüda'dan, giy o tacı, emin ol her beladan. Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, dediler ilim geride, illa edep, illa edep. Edep ve haya gibi insanın yaratılışından itibaren özüne yerleştirilmiş özellikler, hassas bir gayretle kemale erebileceği gibi hoyrat darbelerle de varlığını kaybedebilir veya tesirsiz hale gelebilir. Zira fıtri bir meyil olan utanma duygusu, yaşanılan muhit veya muhatap olunan her türlü sosyal ortama göre farklılaşabilen vasıftadır. Haya, insanda bulunan utanma hissidir. Rabbimiz insanı fıtraten iyiye ve güzele meyyal yaratmıştır. İşte haya duygusu da insanı aşırılıklardan, nefsani arzuların peşinde sürüklenip mahcup olmaktan koruyan tabii bir zırh gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: haya imandan bir şubedir. Her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır. Haya duygusu çok hassas, kırılgan bir yapıya sahiptir. Örselenmeye, zorlanmaya gelmez. Israrlı müdahaleler sonunda eşik açılırsa, insan arsız, yüzsüz ve hiçbir şeyden utanmaz hale gelebilir. Haya ile birlikte kullanılan bir kelime de edeptir. Edep sözlüklerde iyi tutum, incelik ve kibarlık, terbiyeli olmak şeklinde tarif edilir. Edebin çoğulu adaptır. Ahlak ilmine dair eserlerde ise edep, kendisine sahip olan kişiyi küçük düşürücü durumdan koruyan meleke olarak tavsif edilir. O halde edep, yapa yapa alışkanlığa ve sonunda insanın ayrılmaz bir parçasına, meleke dönüşen yapıdadır. Bu nezaketten daha öte, şuur, ahlak, fazilet, haya, akıl ve iradeyi içinde meczetmiş bir karakter yansımasıdır. Bu cihetle edep, iffet, ahlak, takva, haya ve fıtrat gibi kavramlarla da doğrudan irtibatlıdır. Yaş ve statüyle sınırlandırılmayacak bir mevzudur edep konusu. Toplumların kültür, anlayış ve yaşayış modellerine göre edep anlayışlarında farklılıklar ortaya çıkabilir. Ancak acı bir gerçek olarak herkesin ittifak edeceği bir husus vardır ki, dünya genelinde edep ölçüleri ve hassasiyetleri gitgide zarar görmekte, hatta edep sahibi insanlar toplum nezdinde küçük düşürecek sıfatlarla anılmaktadır. İnsanların haddini bilmez, ölçüsüz ve aşırı davranışları övülmekte, özgüven ve medeni cesaret yansıması olarak sunulmaktadır. Edep prensipleri yazılı kaideler değildir. Bu toplumun içinden süzülüp gelen, onu bir zam gibi birbirine bağlayan, herkese hakkını ve haddini bildiren, tarih içinde süzülüp gelmiş dini ahlaki prensiplerdir. Edep anlayışlarında aynı toplum içinde de zamanla bir takım değişiklikler olabilir. Ancak ahlaksızlığın yaygınlaşması, cemiyetin kendi otokontrol sistemini, yani emri bil maruf, nehi anil münkeri kuramamış olması, en çok edep kaidelerinin eriyip gitmesine yol açar. Çünkü edep haya prensipleri, iç içe geçmiş olan ahlak ve din halkalarının en dışındaki halkayı temsil eder. Edebe saldıranların asıl gayesi, ahlakı ve onu besleyen dini yok etmektir. Bu dış kale ne kadar müstahkemse ahlak, ahlak ne kadar dayanıklıysa dini hayat o kadar güvende demektir. Müslümanın hayatındaki ölçüler Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeden alınmıştır. Onun doğruları kitap ve sünnetin doğrularıdır. Onun yanlış olarak gördükleri de bu iki ana kaynak tarafından yanlış kabul edilenlerdir. Bu yüzden iman ehlinin ahlak, haya ve edep anlayışı elbette imandan mahrum olan kimselerle aynı olmaz, olamaz. Müslüman, Allah'ın ve Resulünün koyduğu sınırlarda durmayı bilen kimsedir. Günümüzde farklı kültür, medeniyet ve inanç dünyalarından yansıyan ahlak ve yaşayış ölçüleri, İslam'ın edep, haya ve iman süzgecinden geçirilmeden bir Müslümanın hayatını şekillendiremez. Müslüman, bu noktada uyanık insandır. Her an kendi sınırlarını gözeten bir asker gibi teyakkuz halindedir. Maalesef birlikte yaşama kültürü veya hoşgörü kelimeleriyle İslam dışı hayatlar Müslüman topluma enjekte edilmekte ve bununla çoğunluğu Müslüman olan bir toplum maksatlı bir şekilde köklerinden koparılmaktadır. Dünya küçülmüş, adeta küçük bir köy haline gelmiştir. Dünyanın neresinde bir hadise olsa herkes kısa zamanda bundan haberdar olmakta veya buna müdahale edebilmektedir. Bu inkar edilemez bir gerçektir. Ancak Müslümanların başka kültürlerden, yaşayış modellerinden haberdar olması ayrı bir meseledir. Bunların reklamı ve propagandası yapılarak Müslümanların inanç ve değerlerine saldırılması ayrı bir meseledir. Amerika'da, Avrupa'da veya Rusya'da yapılan bir takım film, müzik, ayin ve dini merasimlerin benzerlik göstermesi kendi inanç ve ahlak dünyalarının ortaklığını gösterebilir. Ancak bu Hristiyan ve Yahudi ya da daha korkuncu Allah inancından uzak ateist, Budist, Şintoist ve benzeri insanların ortaya koydukları eserler İslam'ın nezaket, nezahet ve edep anlayışına ne kadar uyar? Bunları insanlığın ortak değerleri olarak pazarlamak, Müslüman mahallesinde salyangoz satmak demek değil midir? İslam'ın bizden istediği edep ve haya prensipleriyle batılı kültürünün ortaya koyduğu modeller birbirine hayli uzaktır. Onların insani olarak ifade ettikleri, görünüşte masum kabul edilen anlayış ve yaşama tarzlarıysa, aslında insanla veya insanilikle yakından uzaktan ilişkisi olmayan yaklaşımlardır. O yüzden değişen, değiştirilmeye çalışılan edep anlayışımızı İslam ve Kur'an gözlüğüyle tekrar gözden geçirmemiz gerekmektedir. Bu gözlüğü çıkardığımız zaman olması gereken farkları da göremeyiz. Kendimiz göremediğimiz gibi çocuklarımıza, nesillerimize de farkını anlatamayız. Mesela toplumumuzda küçük yaştakilerle büyük yaştakilerin bir edep ve hitap çerçevesi vardır. Eşler birbirlerine çocuklar, anne babalarına hitap ederken bir takım sıfatlar ekleyerek konuşurlar. Adıyla, soyadıyla ya da ağza alınmayacak kaba ifadelerle birbirine seslenilmez. Zira İslam'a göre insan hangi yaşta veya cinsiyette olursa olsun muhteremdir. Bey amca, beyefendi, hanımefendi, abi, Ahmet Bey, Ayşe Hanım gibi ifadeler bizim kültürümüzden süzülüp gelen nezaket yüklü söyleyişlerdir. Bugün gençler birbirlerine argo, küfür ve hakaret eden kelimelerle hitap etmekte, anne babalarına, büyüklerine sadece isimlerini söyleyerek ya da küçültme anlamına gelecek hafif kelimelerle seslenmektedir. Bunun temelinde yatan sebep, bizim kültürümüzü hürmet, muhabbet ve şefkat şekillendirirken, Batı kültürünün ise egoizm, bencillik, kibir, gurur, menfaat ve şımarıklık üzerinde yükselmesidir. Bugün içinde bulunduğumuz kültür erozyonundan çıkmanın yolu, kendi kültürümüzü, kendi değerlerimizi ve kendi örnek insan modellerimizi işlemekten geçer. İnsanlığın insan olma ve insan kalması da buna bağlıdır. Çünkü Batı anlayış ve değerlerinin insanlığa sunacağı kurtuluş reçetesi kalmamıştır. Onlar kendi kirli inanç, ahlak ve değerlerini bütün insanlığı mahvedecek tarzda toplumların üzerine boca etmişlerdir. Bugün insanlık olarak geldiğimiz iflas ve tükeniş noktası Batı kültür ve medeniyetinin çaresizliğinin ispatıdır. İnsanlık, edep ve haya gözlüğüyle tekrar fıtratına dönmedikçe dünya çapındaki bu ahlaki soykırım bitmeyecektir. Şefika Meriç'in kaleme aldığı Edep Gözlüğü başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenler. Ve bir diğer yazıyla Sesli Dergi'ye devam edeceğiz. Merve Güleç, Gafletimizi Affet diyor yazısının başlığında. Gaflet, nefsin heva ve heveslerine uyarak Allah'ı unutmak, dünya ve ahiret adına gerekli olan önemli şeylerin değerini kavrayamamak, yanılıp ihmale düşmek manalarında kullanılmaktadır. Aynı zamanda Cenab-ı Hak'tan habersizlik ve kendini tanımama manalarına da gelir. İnsanın niçin yaşadığını, nereden gelip nereye gittiğini düşünmemesinden, bu bilgiye götürecek bilgi yollarına başvurmamasından daha büyük yanlışlık olamaz. Düşünen, konuşan, yiyip içen insan vardır. Bu varlık kimden gelmiştir? Niçin var olmuştur? Niçin yaşamaktadır? Var olmadan önce nasıl bir dünyadaydı? Neden ölmekte ve nereye gitmektedir? İşte bütün bu sorular insanı kendine getirecek, yaratılış hikmetini ve insan bilmecesini çözecek hayati cevaplar taşımaktadır. Lakin insan bu soruları hayatı boyunca bir kere bile kendisine sormazsa yahut soruları sorduğu halde gerçeğin peşine düşmeden kendini kandıracak yanlış cevaplar üzerine bir hayat kurarsa telafisi mümkün olmayan vahim bir akıbete sürüklenmiş demektir. Biz buna tek kelimeyle gaflet diyoruz. Gafil kimse kendisini bilmediği gibi kendisini yaratıp rızıklandıran hakiki mabudunu da tanımaz. Gafil kimse bu dünyanın ne olduğunu anlamadığı için orada ne yapması gerektiğini de bilmez. Bu dünyadaki fırsatları kaçırdığı gibi bu dünyanın meyvelerinin toplanacağı ölüm sonrası hayatta da eli boş kalmaya mahkumdur. Rabbimiz insanları mükerrem ve değerli kılmıştır. Onu imtihan etmek üzere bu dünyaya göndermiştir. Kendisini tanıtan kitap ve peygamberlerinin yanında imtihanın sebebi olan nefis ve şeytanı da var etmiştir. İnsanı Allah'ın yolundan çeldirecek düşmanlarına karşı vahiyle, akıl ve iradeyle desteklemiş ve içinde dışında kendisine davet eden sayısız ayetiyle varlığını hatırlatmıştır. Ancak insan bütün bu hakikat ve davetlere gözünü gafletle kapatırsa, kulağına gaflet perdesi çekerse hiçbir şey duyamaz, hiçbir şey göremez. Göz ve kulağındaki bu gaflet hali kalbine de akseder. Kalbin kör ve sağır kesilmesi ise onun hayat damarlarının kuruması ve taşlaşması neticesini doğurur. Kalbi taş kesilen insansa artık canlılık emarelerini kaybetmiş bir kadavra halindedir. Gafletin zıddıysa zikirdir, imandır, hidayettir, takvadır. Kul ne kadar iman ve hidayet üzere ise o kadar gafletten uzak, ne kadar gaflete dalmışsa o kadar Rabbinden bihaberdir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Kim Rahman olan Allah'ı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da, onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Zuhruf 36-37. En büyük gaflet, küfür, şirk ve nifaktır. Allah'ın varlığını inkar etmek, onu yok saymak ve ona yakışmayan sıfatlarla, onu bilmeye, tanımaya çalışmaktır. Ancak müminler için de gaflet söz konusudur. Şeytan Allah'ı bilen, tanıyan, seven insanları da kandırmak için yollar arar. Bu yollardan birisi de insanı günaha ve isyana karşı pervasız kılmaktır. Bunun için de kişiyi Allah'ın rahmet ve mağfiretinin sonsuzluğuna güvendirir. Nasıl olsa günahlarımın hepsi affedilir. Rabbimin rahmet ve mağfireti sonsuzdur diyerek onu Rabbine isyana sevk eder. Cenab-ı Hak kullarını bu hususta şöyle ikaz etmektedir. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı ne de evladın babası namına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın ola ki dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Lokman 33. Sufilere göre gafletin kökü ve kaynağı cehalettir. Gaflet, cehaletten doğduğu gibi ilim, irfan ve mağfiret de gafletten kurtuluşa vesile olur. Bayezid-i Bistami Kuddise Sirru şöyle demiştir. İnsana zararı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Bunun gaflet olduğunu anladım. Gafletin insana yaptığı zararı cehennem ateşi yapmaz. Ya Rabbi, bizleri gaflet uykusundan uyandır. Lütuf ve kereminle bu duayı kabul eyle. Gaflet, insanın Allah'a sığınması gereken dehşetli bir hastalıktır. Rabbimiz bu hastalıktan korunmak için de kendisini sık sık anmamız, zikretmemizi emretmektedir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Rabbini içinden yalvararak ve ondan korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam an. Gafillerden olma. Araf 205. Bu ayeti kerimenin izahı sadedinde şöyle denilmiştir. İnsanla nisyan arasındaki ilişki malumdur. Hafızayı beşer nisyanla maluldur demişlerdir. İnsanoğlu nisyana ve isyana, gaflet ve fetrete yatkın bir varlıktır. Ancak gafletle nisyan arasında fark vardır. Gaflet, kulun iradi olarak ilgisizlik sebebiyle unutmasıdır. Nisyansa gayri iradi olarak unutmasıdır. Bu yüzden Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sakın gafillerden olma buyurduğu halde unutanlardan olma buyurmamıştır. Çünkü unutmak sorumluluğu kaldıran bir keyfiyettir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden hata, unutma ve zorla yaptırılan şeyin cezası kaldırılmıştır. Devamlı bir kalp uyanıklığı içinde bulunup, gözlerim uyusa da kalbim uyumaz buyuran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gaflet haliyle ilgili olarak bizleri şöyle uyarmaktadır. Allah'a kabul edileceğine yakinen inanarak dua ediniz. Zira Allah Teala gafil bir kalple yapılan duayı kabul etmez. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi kişinin gaflet halini ve bundan kurtuluş reçetesini ne güzel anlatır. Gaflet, iki gözünün önüne iki parmağını koyarak kişinin kendi kendisini âmâ kılması gibidir. Gaflet, hakikatlere karşı kalbe bir perde çekilmesidir. Mayın tarlasında pervasızca koşmak, uçurumların kenarında dikkatsizce dolaşmaktır. Gafletten kurtuluş için kalbi tasfiye, nefsi tezkiye edip gönlü masivadan boşaltmak ve kainattaki kudret, hikmet ve zarafet tezahürlerini değişik manzaralar halinde gönlünde seyredebilmek zaruridir. Aksi halde insan gafletten bir türlü kurtulamaz ve elindeki bir testi suyu bir umman zannederek birçok hakikat ve nasiplere karşı gözleri perdeli olur da gönlü iki dünyada da mahrumiyet içinde kalır. Bize düşen beşeri takatler mutevası içinde yaratandan gafil, yaratılış sebebinden de habersiz olmamak, kalbi bir hayatla Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeye muhabbet ve rabıta, derin bir tefekkür ve bir vicdan muhasebesidir. Gaflet girdabından kurtulmak için en önemli vaiz ise ölümdür. Ölenler hal diliyle sessiz sedasız fakat yüksek bir tonda geride kalanlara fırsat eldeyken gafletten kurtulun. Gözlerinizi uykudan açın ve uyanık bir kalple hak yolundan gidin diye seslenmektedir. Abdülkadir Geylani Kuddise sirruh ne güzel söylemiş. Ey gaflet uykusunda uyuyanlar! İyi biliniz ki sizi yaratan uyumuyor. Yazımızı nihayete erdirirken bize Üstad Necip Fazıl Kısakürek gibi canı gönülden Hak'a iltica edelim ve şöyle niyazda bulunalım. Göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten, affet senden habersiz aldığım her nefesten. Değerli dinleyenler, Merve Güleç'in kaleme aldığı Gafletimizi Affet başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak. Evet, böylelikle Sesli Dergi programını bugünlükte noktalıyoruz. Şebnem Dergisi'nin Şubat 2018 sayısından paylaştık yazılarımızı. Tekrar bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.